Herkese merhabalar, ben Burak Şolt ve bu videoda sizlere iPhone 14 ve 14 Plus hakkında elde ettiğim uzun kullanım deneyimlerini aktaracağım. iPhone 14 Pro için böyle bir video çekmiştim. Sitemizde ve YouTube kanalımızda videosu mevcut arkadaşlar, hatta şuralardan gidebilirsiniz. 14 ve 14 Plus için de benzer bir deneyim videosu hazırlamak istedim. Uzun zamandır kullanıyorum. 14 alınır mı? 14 Plus'a geçmek lazım mı? Aradaki birkaç bin lira farkı verip veyahut koskocaman bir yatırımı yapıp aslında Pro ailesine mi geçmek gerekiyor? Aslında 14-13'ün tekrar gövdelendirilmiş hali mi? Plus neden az satıyor? Çok rağbet görmüyor yurt dışında mı, ülkemizde avantajlı bir ürün mü? Belki de. Bu tür soruların cevaplarını veriyor olacağım arkadaşlar. Şimdi isterseniz malzeme kalitesiyle başlayalım. Bir defa alüminyum telefon arkadaşlar. Biz senelerdir alüminyum telefonlar kullanıyoruz. iPhone 10'dan bu yana çelik malzeme hayatımıza girdi. Alüminyum ve çelik malzemeyi yan yana gördükten sonra tabii ki çelik malzemeyi tercih ediyorsunuz ama alüminyum kötü bir malzeme değil. Yani seneler sonra çelik malzemeyi görünce alüminyumu kötülemek bana biraz samimiyetsizlik gibi geliyor. Çünkü uzun bir dönemde bakın işte iPhone'lar alüminyum gövdeyle beraber geliyor. Bakın Android'lere işte plastik malzemelere sahipler, onlar tüy kaka falan şeklinde yorumlar vardı değil mi? Şimdi çelik malzeme gelince mi alüminyum kötü oldu? Ben alüminyumun hala güzel bir malzeme olduğunu düşünüyorum arkadaşlar. Tabii ki ezilmeye karşı daha dayanıksız çeliğe kıyasla ve evet çelik malzeme olarak yani ham madde olarak bakarsak İşin en temeline gidip daha dayanıklı, daha iyi bir malzeme. Ama alüminyum da kötü değil. Bir de bunun taraftarları var. Abi çelik malzeme, alüminyum olur mu hiç? Alüminyum bitti geçti. Çelik malzemenin premium hissiyatı, o soğuk metal hissiyatı bambaşka dünyalarda. Tüy kaka falan. Ben bu taraftarlığı anlayabilmiş değilim. Telefonların arkalarına geldiğimizde 14 ve 14 Plus'ın parlak yüzeye sahip olduklarını göreceksiniz. Daha cıvıl cıvıl renkleri var aslında. 14 Pro'ya baktığınızda arkasında daha mat bir yüzey görmektesiniz. Ben burada Pro'yu açıkçası tercih ediyorum. Niye? Çünkü bu parlak malzeme parmak izini çok tutuyor ve kesinlikle kirli gözüküyor. 14 ve 14 Plus sürekli kirli gözükmekte. Bu benim için çok iyi bir şey değil. Tabii ki kılıf kullanıyorsanız hiçbir anlamı yok. Peki tutuculuk anlamında hangisi daha avantajlı? Arkadaşlar bu parlak yüzey kiri tuttuğu gibi elinizi de tutabiliyor. Tutuculuk çok daha fazla. Telefon sık sık elinizden kayıyorsa 14 ve 14 Plus bu konuda daha avantajlı, daha tutucu telefonlar. 14 Pro'nun arkası arkadaşlar buzlu cam gibi daha kolay elinizden kayabiliyor. Telefonun ön yüzünde bence en çok fark ettiren şey sürekli açık ekran özelliği. 14 Pro ve Pro Max'teki LTPO OLED sayesinde yani çalışma frekansını çok çok düşürebilen ekranlar sayesinde fazlaca enerji tüketmeden ekranın çok büyük bir kısmında sürekli açık ekran özelliğinden faydalanabiliyorsunuz. 14 ve 14 Plus'ta ise bu özellik yok. Ama nedir? Android kullanıcıları mesela senelerdir bu özellikten faydalanıyordu. O yüzden onlara deseniz ki ya yeni böyle bir özellik geldi adama gülerler. Ve 14 kullanıcısı için de şunu söyleyeyim hani hali hazırda aldıysanız. Yani çok özleyeceğiniz bir özellik olmayabilir. Daha önceden kullandıysanız belki ararsınız. Ama çoğu kullanıcının çok da önemsemediği, hatta bazı 14 Pro kullanıcılarının, hatta DHP Plus'ta bir videosunu çekmiştik. Bazılarının hiç kullanmadığı bir özellik, açmıyorlar. İşte panel ömrünü korumak adına vesaire. Evet, doğru aslında. O yüzden 14 ve 14 Plus'ta ben sürekli açık ekran özelliğinin olup olmamasını çok önemsemiyorum. Ama bir özellik farkı mı? Yani evet, belirgin bir özellik farkı. Ekran özelliklerine daha detaylı inelim isterseniz. 14 ve 14 Plus'ta 60 Hz'lik ekran var arkadaşlar. Pro'larda ise 120 Hz'lik ekran var. Ve konusu açılınca her videoda söylüyorum. Sevgili arkadaşlar 60 Hz'lik ve 120 Hz'lik ekranın akıcılığı çok başka. Sürekli telefon değiştiriyorsunuz diyelim. Hep 60 Hz'lik ekranlı telefonlar arasında gezip duruyorsunuz. Ve size şu hissiyat geçiyor. Ya ben yeni telefona geçtim ama hiçbir heyecan alamadım. Bir de 90 Hz, en kötü 90 Hz, tercihen 120 Hz ekranlı bir telefona geçin. Yeni telefona geçtiğiniz hissiyatını size en çok yaşatacak şey bu akıcılık farkı sevgili arkadaşlar. Evet akıcılık fark ediyor. Ben 120 Hz'e geçtikten sonra bir de 60 Hz'e geri dönmek istemiyorum. Mesela bir iPhone 11 sahibisiniz artık değiştirmeyi planlıyorsunuz arkadaşlar. Evet yani Pro'yu bu açıdan şiddetle tavsiye edebilirim. Ama aradaki fiyat farkına değer mi? Diğer detaylar sonrasında bence daha net karar vereceksiniz. Mesela ekran parlaklığı olarak baktığınızda da ciddi bir fark oluşuyor. Pro'lar 2000 nit'e kadar çıkabiliyor. 14 ve 14 Plus ise 1200 nit civarlarına kadar çıkabiliyor güneş ışığı altında. Ve diyorsunuz ki ya arada neredeyse 2 kat fark var. Benim yani Pro almam gerekiyor herhalde. Hayır. Hayır sevgili arkadaşlar, 14 ve 14 Plus da güneş ışığı altında gayet rahat bir şekilde görünebiliyor. Sadece 14 Pro ve Pro Max cam gibi oluyor. Cam gibi olmasına gerek yok. Onu söyleyeyim. Bu telefonlar da çok rahat bir şekilde güneş ışığı altında görülebiliyor. Performans konusunda da öyle. Ya şimdi Burak, 14 ve 14 Plus aslında Bionic A15 kullanıyor. Pro'lar ise A16 yeni yongayı kullanıyorlar. Yani nasıl göremeyeceğiz diye soracak olursanız. Sentetik testlerle başlayalım. Aradaki farkın öyle çok ciddi boyutlarda olmadığını görüyorsunuz şu anda, değil mi? Ve gerçek kullanımda da, dünya koşulları altında da, işte sosyal medyada geziyorsunuz. Tarayıcı üzerinden bir şeyler yapıyorsunuz. Alışveriş sitelerinde geziyorsunuz mesela. Yani hiçbirisinin açılıp kapanma hızında, işte kameranın açılıp kapanma hızında, fotoğraf çekme hızında, işte navigasyonda bir yeri işaretlediğinizde ona gitme hızında veyahut bir videoyu işlerken mesela exportunu alırken devasa, belirgin bir fark oluşmuyor ki. Hatta iPhone 11 ile kıyaslayın. Onunla bile günlük kullanım nezdinde öyle devasa farklar yok. O yüzden sevgili arkadaşlar, sadece Yonga'nın kağıt üstünde size sunduğu sayıları sakın ama sakın baz almayın. Bionic A15 de çok çok güçlü bir Yonga'dır. Kendi çıktığı dönemde, yani iPhone 13 ailesinde zaten rakiplerinin 2 sene önünde seyrediyordu. Şu anda da dolayısıyla hala çok çok güçlü bir Yonga. Mesela iPhone 11'den geçmeyi planlıyorsanız arkadaşlar, şöyle birkaç senedir bir telefon güncelliyorsanız şu farkı hissedeceksiniz. iPhone 11'de mesela oyun oynarken gayet güzel, akıcı oyun oynayabiliyorsunuz ama bir süreden sonra telefon ısındığı için ekran ışığını kısabiliyordu. 14 ve 14 Plus'ta ise bu ekran ışığını kısma olayı telefonun hani parlaklığını maksimuma getirip çok uzun süre oynamanız gerekiyor ki ekranın ışığı kısılmış olsun. Bu anlamda fark hissedebilirsiniz ama mesela 14, 14 Plus, 14 Pro oyunda fark ediyor mu? PUBG'de, Call of Duty'de veyahut herhangi bir ağır bu şekilde rekabetçi oyunda? Yok, fark etmiyor. Ve 120 Hz ekran sevgili arkadaşlar. Her oyun zaten 120 Hz ekran desteklemiyor ki. Bazı oyunlarda 60'a kilitlisiniz, bazı oyunlarda 90'a kilitlisiniz. Ekran 120 Hz olabilir ama oyun destek vermiyorsa bir anlamı kalmıyor. O yüzden oyun performansı olarak da bir endişeniz varsa 14, 14 Plus, 14 Pro herhangi birisinden şüphe etmenize gerek yok. Sadece oyun performansı için 14 Pro'ya geçmenize gerek yok. Bence kamera tarafında anlattıklarımdan sonra aradaki farkları gördükten sonra yatırım kararınızı şekillendireceksiniz. O da Instagram kullanmıyorsanız. Neden peki? Sevgili arkadaşlar, bu telefonların hepsi Instagram, yani sosyal medya sıkıştırmasına bir şekilde uğruyorlar. O yüzden siz 12 megapikselde çekseniz, 48 megapikselde çekseniz, çektiğiniz fotoğraflar o sosyal medya süzgecinden geçiyor ve hepsi aslında hemen hemen 7 megapiksellik fotoğraflara dönüşmüş oluyorlar sosyal medya sonrası. Peki bütün bu telefonlar sosyal medyada eşit bir duruma düşüyorsa sen neden gidip iPhone 14 Pro kullanıyorsun editörün tercihi olarak? Şimdi sebebini söyleyeyim. Numara 1 ProRes arkadaşlar. Pro versiyonlarda olan ProRes. Ben bu telefonu içerik üretmek için kullanıyorum. Direkt olarak YouTube'a baştan sona bu telefonla video çekebiliyorum. Tabii ki sesi için ayrıca bir mikrofon kullanıyorum. Telefon üzerindeki mikrofonla bir yere kadar. Ama bununla ben mali değeri olan şeyler üretiyorum. Ve ProRes bana özellikle videoyu tekrar kurgulama anlamında, rengiyle oynama anlamında çok daha fazla avantaj sağlayabiliyor. ProRes o yüzden içerik üretenler için önemli. Ama siz içerik üretmiyorsanız gerçekten ProRes'in bir anlamı yok. Hele ki alıp bu görüntüyü sosyal medyada paylaşmak için zaten çekiyorsanız ProRes'in sosyal medya için pek bir anlamı yok. Sosyal medyadan kastettiğim yalnız şu. YouTube da bir sosyal mecra. Ama Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, buradaki görüntüler, fotoğraflar, videolar arkadaşlar sıkıştırılıyorlar hızlı bir şekilde paylaşabilmeniz için. Ama YouTube'da mesela öyle bir durum yok. İstediğiniz kalitede açabiliyorsunuz. Orada bir sıkıştırma söz konusu ama sosyal medya sıkıştırması diyebileceğimiz kadar, misal veriyorum Instagram'daki kadar değil. Bir diğer önemli husus da şu, yine kararınızı şekillendirebilir. 14 ve 14 Plus'ta 12 megapiksellik kameralar var ve Apple seneler sonra, 6-7 sene sonra ilk defa ana kamera çözünürlüğünü değiştirdi sevgili arkadaşlar. Ve artık 48 megapiksellik sensörle detaylarda çok daha başarılı sonuçlar alabiliyorsunuz. Bakın burayı vurguluyorum. Detaylarda böyle yaklaştırdığınızda, sosyal medyada değil. Ben şimdi çektiğim fotoğrafları düzenlemeyi seviyorum. Üzerine bir şeyler yapmayı, eklemeyi, rengiyle, kontrastıyla, gölgesiyle oynamayı seviyorum. Pro RAW fotoğraf çekmeyi seviyorum. Ve bunları yaptıktan sonra ben fotoğraflarımı genelde paylaşıyor oluyorum. Dolayısıyla benim için ne kadar büyük çalışma alanı, ne kadar fazla piksel, o kadar fazla esneklik anlamına geliyor. Ama siz şu telefonla Instagram uygulaması üzerinden hatta bir şeyler çekip şak diye atmayı planlıyorsanız, bu kadar pratik olmasını istiyorsanız, ki bu bir beklenti ve çok haklı bir beklenti. Yani herkes böyle fotoğrafı üzerinde uğraşmak zorunda mı? Hayır canım, şipşak çekip atacak mesela kullanıcı. Ben biraz uğraşmayı seviyorum, bir hobi gibi. Dolayısıyla sevgili arkadaşlar, 48 megapiksellik sensörden aldığınız sonuçlar çok daha keskin, çok daha detaylı. Ama bu fotoğraf üzerine uğraşacaksanız sizin için çok daha fazla esneklik sağlayabilir. Ama şu telefondan aldığınız 14 ve 14 Plus'tan bahsediyorum, 12 megapiksellik fotoğraftan mütesir olacağınız hiçbir şey olmayacak. Hele sosyal medyada aralarındaki farkı göremeyeceksiniz bile. Peki video tarafında öyle devasa bir fark var mı? Yani 14, 14 Plus ve 14 Pro arasında. Arkadaşlar yok. Yani sinematik modda ikisinde de video kaydı alabiliyorsunuz. Gayet güzel sonuçlar ortaya çıkıyor. Tabii ki arkadaki bokeh efekti bir aynasız kameradan alacağınız bokeh efektiyle bir değil. Hani yapaylığı, doğallığı çok tartışılır. Yapay gözüküyorlar. 14 Pro olsa da, 14 10 ve 14 Plus da olsa fark ediyor. Ama güzel sonuçlar alınıyor mu sosyal medya için? Alınıyor. Sonrasında sarsıntı engelleyici mod ikisinde de var mı? İki aile diyeceğim çünkü aralarındaki farklar, hani Apple'ın en çok bu sene bu telefonları ayırdığını görüyorsunuz. Yongasına kadar ayırdılar, ekranına kadar ayırdılar artık. Ama bu konularda gerçekten çok ciddi farklar yok. Sosyal medya babında konuşuyorum. Sıkıştırma yapan sosyal medyalar. Şunu da diyor olabilirsiniz. Ben 14 ve 14 Pro arasında kalmadım ki. Yani aralarında o kadar büyük bir fiyat farkı var ki. O arada kalamadım ben zaten. Ben 13 ile 14 arasında kalıyorum diyorsanız arkadaşlar, 14'ün benim için en büyük avantajı şu. Belki sizin için de önem arz ediyordur. 14'ün öz çekim kamerası arkadaşlar, odak alabiliyor. Sabit odaklı değil. 14 Plus'ın da aynı şekilde. Ve 13'te sabit odak var. Ben bir ürün göstermek istediğimde izleyenlere misal veriyorum sosyal medya üzerinden. Bunun net görünmesini istiyorum. 13'te bunu yapamıyorsunuz. Bir şey yaklaştırdığınızda flu kalıyor, bulanık kalıyor arkadaşlar. Ve belli bir mesafeyi aslında tutturduğunuzda öz çekiminizin çok daha kaliteli olduğunu görüyorsunuz 13'te. Bu çoğu telefon için geçerli. Sadece 13 için de geçerli değil. Ama otomatik odak aldığında sürekli sizi nette tutmaya çalışan bir kamerayla, bir sensörle karşılaşmış oluyorsunuz. Bir diğer husus da aslında 14 ve 14 Plus'ın arkadaşlar 13 Pro Max'in kamerasına sahip olması. Bu sayede gece çekimlerinde daha iyi sonuçlar alıyorsunuz. Daha az gürültüyle beraber çekim alabiliyorsunuz. Peki 14 ve 14 Pro arasında gece çekimlerinde nasıl bir fark var? Arkadaşlar burada 48 megapiksellik sensörün Quad Binning teknolojisiyle beraber aslında çok birden fazla pikselin verisini tek bir piksele sığdırmak gibi düşünebilirsiniz. Işığı da rengi de bu işin içerisine giriyor. Ve evet, 14 Pro'da gece çekimlerinde daha iyi sonuçlar alabilmeniz sağlanıyor. Yani 14, 13 Pro Max sensörüyle beraber düz 13'ten geceleyin daha iyi fotoğraflar çekiyor. 14 Pro'da geceleyin yine 14'ten daha iyi fotoğraflar çekiyor. Dikkat ettiniz diye düşünüyorum. İki tane husustan bahsettim önemli fark olarak. İkisi de kamera ile alakalı. Yani öz çekim kamerasının odak alması ve ana kameraların 13 Pro Max ile aynı olması, gece çekiminin biraz daha iyi olması. İkisi de kamera ile alakalı. Yani ne demek oluyor? Siz eğer bir telefondan öncelikli beklentiniz anlamında kamera performansı bekliyorsanız, aradaki 4-5 bin liralık farkı verip 13 yerine 14'ü tercih edebilirsiniz. Ama sizin öncelikli beklentiniz kamera değilse, bu tür nüans diyebileceğim, herkesin fark etmeyebileceği farklar yani sizin için de önem arz etmiyorsa, tasarruf edip 13 alabilirsiniz. Onun yerine güzel bir kılıf alabilirsiniz. İşte benim bir MagSafe powerbank alabilirsiniz. Yanındaki aksesuarlarına yatırım yapabilir veyahut 13'ü, yani ne bileyim, 512 GB alabilirsiniz mesela, gibi gibi. 14 ve 14 Plus arasındaki en belirgin farklar, takdir edersiniz ki, ekran farkı, sonrasında da batarya farkı arkadaşlar. 1000 mAh civarı daha büyük bir bataryayla geliyor 14 Plus. Sonrasında 6.1 inçten 6.7 inçe çok daha fazla kullanılabilir alan, işte dizi film izlemek istediğinizde daha büyük bir ekran gibi gibi keyifli avantajları var. Ama mesela ergonomik açıdan ben 14'ü kullanmak istiyorum. Neden? Pro Max'ten ben zaten artık Pro'ya geçtim. Çünkü elim yetişmiyor ekranın her yerine Pro Max'te ve Plus'ta. Ben 1.74 boyunda, 70 kilo civarlarında bir normal boyutlarda vatandaşım diye düşünüyorum. Benim elim 6.1 inçi hemen hemen kurtarıyor. Plus ve Pro Max'i kurtarmıyor. Yani sizin de ergonomik açıdan beklentiniz bir telefona tam anlamıyla istediğiniz zaman tek elinizle hakim olabilmekse, evet 14 benim için daha avantajlı bir seçenek. Ama benim için, sizin için olmayabilir. Basketbolcu olabilirsiniz. Sizin elinizde Pro Max'te, Plus da oyuncak gibi gözükür. Ve geliyoruz batarya performansı tarafına. Elimde iPhone 14 Plus'ı görüyorsunuz. Evet, 14'ten 1000 mAh civarı daha yüksek kapasiteyle beraber geliyor. Büyüyen ekranla beraber tüketim artıyor. Ama bir yandan da toplam kullanım süresini etkileyecek şekilde aslında batarya artmış oluyor. Sadece ekranı kompanse etmek için, telafi etmek için değil sevgili arkadaşlar. 14 Plus'ın aslında özeti şu. 1,5 gün kullanım süresi sağlıyor. Aslında 14 Pro Max gibi. Yani 14 Pro Max'te elde edeceğiniz tabii ki ekstra bir sürü özellik var ama bedeli çok daha fazla. Bakın, yani gün içerisinde oyun oynayan birisi değilim. Tamam. Ama yoğun bir şekilde kullanıyorum. Sürekli kamera ve hani fotoğraf çekiyorum, video çekiyorum, alışveriş sitelerinde geziyorum, sosyal medyada sürekli vakit harcıyorum. Günde 3-4 saat Instagram kullanıyorum ya. Günde 3-4 saat. Ama oyun yok işin içerisinde. GPS olarak telefonu kullanıyorum, CarPlay ile bağlıyorum, kulaklık bağlı, saat bağlı. Yoğun kullanım ve 1,5 gün kullanım süresi. Çok rahat ediyorum. Ben bu telefonu gün içerisinde şarj etme ihtiyacı hissetmiyorum. Peki 14'e geldiğimizde durum nasıl arkadaşlar? 14'ün şarjını bir gün içerisinde bitirirsiniz. 1,5 günlük bir kullanım süresinden söz edemiyoruz. Hatta bazen işte aracın içerisinde mesela araç kiraladınız, multimedya ekranı yok. GPS olarak kullanmanız gerekiyor telefonu. Evet, o gün telefonunuzun şarjı siz telefonla işiniz hani bitene kadar bitmiş oluyor aslında. Ne yapıyorsunuz? 14 ve 14 Plus'ın arasındaki farkı kapamak için şöyle bir MagSafe arkadaşlar powerbank alıyorsunuz. Bu Anker'in 623 model MagGo. Powerbank olması lazım modelini yanlış hatırlamıyorsam. Evet, powerbank sayesinde aradaki batarya kapasitesi, kullanım süresi farkını kapadık ama ekran boyutu farkını tabii ki kapatamıyorsunuz arkadaşlar. İşin özeti tekrarlıyorum şudur. Büyük bir ekrana ihtiyacınız mı var? Sürekli dizi film mi izliyorsunuz? HDR içerik mi tüketiyorsunuz? Evet, büyük ekranın farkını kapatamazsınız. Kullanım süresi anlamında da 1,5 gün, yani herhangi bir şekilde size powerbank aratmıyor oyun oynamıyorsanız. 14'te powerbank arayabiliyorsunuz. Çok miniler gibi de değil yani. Mini telefonlar mesela akşamleyin 5 gibi 6 gibi bitiyor şarjları. Yani daha benim mesai saatim hemen hemen bitti. Ben bir de arkadaşlarımla gezmeye gidecektim. Orada da sosyal medyada birkaç bir şey çekecektik diyorsunuz mesela minilerde. Hele SE modeller daha kötü. Ama 14'le beraber yani günü çıkarırsınız. Onda sıkıntı yok. Şimdi siz akşamleyin arkadaşlarınızla fotoğraf atacaksınız. Ona bataryanız yetecek. Ama 14 Plus'ta şunu diyorsunuz. Bir sonraki gün mesela şarj etmeyi unuttunuz akşamleyin. Sabahleyin şunu diyebiliyorsunuz. Ya ben böyle işe gider gelirim. 2-3'e kadar da yine ben çok sık kullanmasam işimi hallederim. O arada ben zaten araçla şarj eder kurtarırım kendimi diyebiliyorsunuz. Böyle bir seçenek sunabiliyor size. 14 Pro'nun kullanım süresi aslında 14'te benzer seviyede. 3200 mAh civarı batarya var ikisinde de. Bionic A16 yongası daha verimli belki ama aralarında aslında o kadar kullanım süresi anlamında fark oluşmuyor. Videonun sonuna geldiğimizde sevgili arkadaşlar, iPhone 13 ve 14 arasında kaldıysanız kamera konusunda bahsettiğim iki husus sizin için önem taşıyorsa 14'ü tercih edebilirsiniz. Önem taşımıyorsa 13'ün daha yüksek kapasitesini alabilir, yanına bir aksesuar da koyabilirsiniz. Aradaki farkı bununla tamamlamak mümkün. Çünkü iPhone 14'ü de kılıf alacaksınız, belki powerbank alacaksınız. Bu tür tasarruflara gidebilirsiniz. Peki 14 Plus.
Bu kısmı direkt iPhone 14 Pro üzerinden çekmek istedim. Neden? Çünkü 14 Plus ile 14 Pro arasındaki fiyat farkı yaklaşık 2-3 bin TL civarında. Yani ben bu iki telefon arasında açıkçası kalmam. Tamam, 14 Plus çok güzel bir telefon ama 2-3 bin lira daha verip Pro alabiliyorsam eğer ve büyük bir ekran ihtiyacım yoksa yani Pro alıp geçmek en mantıklı şey.
Peki 14 Pro veya Pro Max arkadaşlar, içerik üretiyorsanız, gerçekten kameradan faydalanacaksanız, bir şeyler üretip gerçekten bunu bir değere dönüştürecekseniz o zaman iPhone 14 Pro. 120 Hz ekran, evet. Dynamic Island, tamam, okey, bir farklılık. Ama kamera. Yatırım kararınızı şu belirleyecek. Bakın, bununla beraber YouTube kanalı açıp içerik üretebilirsiniz. Belki bir tane mikrofona ihtiyacınız var. Fotoğraf çekip inanılmaz bir Instagram sayfası haline getirebilirsiniz. Haklısınız. Çektiğiniz fotoğraflar üzerinde çok ciddi yani değişiklikler yapıp, düzenlemeler yapıp bambaşka hallere sokabilirsiniz. RAW fotoğraf çekmekten bahsediyorum. Evet. ProRes çekip yani yaptığınız şu kurguya mesela bu telefondan A kamerasıymış gibi detay görüntü çekersiniz. Kimse de size şey demez. Ya sen telefon kamerası mı kullanıyorsun acaba? Çünkü demiyorsunuz. Ben aralara bu telefonla sürekli detay çekimleri sıkıştırıyorum. Kimse de şey demedi. Ya arada bir tane telefon görüntüsü vardı da çok kötüydü. Yok. Ve hiç sırıtmıyor. Ben de işin hani kurgulayan tarafında olduğum için videoları yan yana koy, renk ayarlarını şey yap. Çok iyi sonuçlar veriyor. Mesela ben bu işi yapmıyor olsaydım, kamerayla, görüntü kalitesiyle, çekim kalitesiyle, video kalitesiyle hiçbir işim olmasaydı, okulun okuduğum işi yapıyor olsaydım, mesela mütercim tercümanım ben arkadaşlar, simetri tercümanlık yapıyor olurdum ve sosyal medyayla yine ilgileniyor olacaktım ama iPhone 13 256 GB alıp yoluma güzel bir şekilde devam ederdim. Çünkü sosyal medya kullanıyor olacaktım ve aralarındaki fark sosyal medyada zaten belli olmuyor. Evet, böylelikle sizlere iPhone 14 ve 14 Plus hakkındaki uzun kullanım deneyimlerimi aktarmış oldum. Artısıyla eksisiyle umarım işinize yaramıştır. Bir 14 Pro kullanıcısı olarak da aradaki farkları gösterebilmiş olduğumu düşünüyorum. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basabilir, kanalımıza abone olabilirsiniz. Benim bu telefonlar hakkında değinmediğim lakin sizi merak ettiğiniz bir şey olursa beni Instagram hesabım üzerinden takip edin arkadaşlar. İstediğinizi sorun. Ben mümkün olduğunca bütün sorularınıza cevap vermeye çalışıyorum. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.